Sayın dinleyiciler, yeni bir Türkiye gündemi programında gazeteci Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son 19 yıldır yoğun bir program takip ediyor. Bunu biliyoruz, ancak sağlığı hiç son günlerdeki kadar gündeme oturmamıştı. Durum nedir acaba?
Bu hafta ağırlıklı olarak Cumhurbaşkanı'nın sağlığı konuşuldu. Aslında bu yeni değil. Daha önce de benzer tartışmalar olmuştu. Ancak yeni bir takım görüntüler girdi devreye. Ayrıca programıyla ilgili bir takım tartışmalar var. Önce görüntülerden başlayalım. Cumhurbaşkanı'nın adım atarken zorlandığına ilişkin bir takım görüntüler vardı. Daha önce de benzer görüntüler ortaya çıkmıştı ama buna yanıtlar da verilmişti. O tartışma sönümlenmişti. Şimdi yeni bir takım görüntüler ortaya çıkınca onun üzerine Cumhurbaşkanı'nın sağlığı iyi mi değil mi, yürümekte güçlük mü çekiyor, acaba bir sorunum var mı gibi sorular ortaya çıktı. Bir de hükümete yakın bir gazetecinin bir YouTube paylaşımı, bir görüntülü video paylaşımı, o da tabii bu tartışmaya tuz biber ekti diyebiliriz. O gazeteci yakın zamanda çok üzüleceğiniz bir haber alacaksınız ama davalar insanlarla kaim değildir. Böyle düşünürseniz daha az üzülürsünüz, elbette ağlarsınız falan diye böyle değerlendirmeleri olmuştu. Fatih Tezcan o isimde. Hükümete yakın olduğu biliniyor. Nereden yakın, nasıl bağlantısı var? Onlara ilişkin belki tartışmaya açık meseleler bunlar ama hükümetten isimlerle fotoğrafları var. Yakın olduğunu hep söylüyor. Cumhurbaşkanını daha önceki paylaşımlarında hep takdir ettiğini ve yanında olduğunu aktarıyor. Böyle bir şey paylaşınca Fatih Tezcan, bir de üstüne görüntüler eklenince, bir de Cumhurbaşkanı'nın G20 zirvesinden döndükten sonra grup toplantısı yapmaması eklenince, ki üzerine söyleyebilecek cümleleri vardı, bu tartışmalar büyüdü. Niye vardı üzerine söyleyecek cümleler? Çünkü Biden'la görüşmüştü. Biden'la görüşmeye ilişkin orada uçakta yaptığı değerlendirmeler vardı. O değerlendirmelerde Türkiye'nin aslında önemini vurgulayabileceği bir takım unsurları öne çıkartmıştı. Bunları grup toplantısında biraz daha öne çıkartabilir, biraz daha üzerinde konuşabilir diye bekleniyordu ama o grup toplantısı da yapılmadı. Üstelik o gün, bir gün önce daha doğrusu, geç saatlere kadar Cumhurbaşkanı'nın programında herhangi bir şey olmayınca bu söylentiler iyice yükseldi. Bununla ilgili gerçekten sempatiden yoksun, empatiden yoksun bir takım paylaşımlar da yapıldı. Siyasi rekabete bile sığmayacak değerlendirmeler de yapıldı sağlık üzerinden. Ve antipatik bir durum da yarattı. Sonrasında Cumhurbaşkanlığı, Beştepe, Cumhurbaşkanı'nın nasıl yürüdüğünü gösteren, İstanbul'dan Ankara'ya ulaşımını gösteren bir takım fotoğraflar, görüntüler paylaştılar. Fahrettin Altun dahil olmak üzere. Bu sefer tartışma başka bir boyuta evrildi ve Fahrettin Altun'un iletişim stratejisi tartışılmaya başlandı. Bu tartışmalar karşı taraftan, siyasi karşıtlık üzerinden yapılırken Fahrettin Altun'un bak yürüyebiliyor diye tanımlanabilecek görüntüleri, Cumhurbaşkanı'nın yürümekte zorlandığını da gösteren o görüntüler üzerinden yapması Altun'un eleştirilmesine neden oldu. Ama tabii işin özünde başka bir şey var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'de tek karar verici. Yeni sistemde Erdoğan olmazsa nasıl bir Türkiye olur sorusunun yanıtına ilişkin net bir görüş de yok. Çünkü Cumhurbaşkanı yardımcısı seçimine gelmiyor. Cumhurbaşkanı seçiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde durum biraz daha farklı. Orada Senato, Kongre sistemin içinde, burada meclis biraz daha sistemin dışında. Eğer Cumhurbaşkanı olmazsa nasıl bir Türkiye olur sorusu üzerine herkesin söyleyecek farklı şeyleri var. O nedenle tartışma farklı bir noktadan ilerledi. Biraz da haksız da sayılmaz. Çünkü hani sistem Erdoğan olmazsa ne olur sorusunun yanıtını vermiyor. Ama tabii bu tartışmaların üzerine İletişim Başkanlığı'nın yaklaşımı da ayrı bir tartışmayı yarattığını söyleyebiliriz. Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili o görüntüler dışında resmi bir açıklama da yapılmadı. Geçmişte bir bağırsak rahatsızlığı yaşadığını biliyoruz Cumhurbaşkanı'nın. Onunla ilgili sağlık ve tedavi aldığını da biliyoruz. Bir de belle ilgili bir sıkıntısı olduğunu biliyoruz. Yürümedeki o problemin bel sıkıntısına bağlandığına ilişkin değerlendirmeler de var. Ama bunların hepsi ikinci, üçüncü ağızdan yapılmış değerlendirmeler. Birinci ağızdan Cumhurbaşkanı'nın sağlığı ile ilgili şöyle şöyle problemler vardır ya da yoktur. Ya da şöyle bir tedavi programı uygulanmaktadır gibi bir açıklama yapılmadı. Bu açıklamanın yapılmaması da tabii demokratik açıdan bakıldığında böyle bir sistemle yönetilen ülke diye değerlendirildiğinde sorunlu bir alan olarak bakılıyor ve buna ilişkin eleştiriler de var.
Seçimlere daha 2 yıl var, ancak muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusu belki de gündemin ilk maddesi Türkiye'de. Neden böyle Yavuz Bey?
Sonuçta seçim 2023 yılında eğer zamanında yapılacaksa, ama Türkiye'de hemen hemen sorduğunuz 10 kişiden 8'i seçimin 2023'e kalmayacağını, daha erkene alınacağını da söyleyebilir. Böyle bir hissiyatı ve öngörüsü de söz konusu. Çünkü Türkiye'de şu anda ekonomik açıdan baktığınızda sıkıntılı bir tablo var. Bu tabloyu hükümetin 2023'e kadar taşıyamayacağına ilişkin bir öngörü var. Özellikle muhalefette var bu öngörü. Daha erken seçim bekleyenler vardı. Onlar yanıldılar. Ama bugünden sonra 2022'nin Mayıs'ında, Haziran'ında, yani ilkbaharında ya da sonbaharında seçim bekleyenlerin sayısının arttığını söyleyebiliriz. Buradaki kritik nokta muhalefetin hangi adayla seçime gireceği. Burada İyi Parti'nin yaklaşımı çok tabii etkileyici. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ben sistemi tıkamayacağım ve aday olmayacağım demişti. Kimin aday olacağı konusuna ise Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ittifak ortaklarıyla konuşarak karar verileceğini aktarmıştı. Tabloya bakıldığında özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemde ben diye konuşması, bizi bırakıp ben diye konuşması, vaatleri ard arda sıralaması Kılıçdaroğlu'nun adaylığa hazırlandığı biçiminde yorumlanıyor. CHP kulislerine baktığınızda tek aday görünüyor. O da Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun çevresi de bu meseleyi destekliyor. Bunu da söylememiz lazım. Ama Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, onların da hala sistemde, yarışta ismi görünüyor. Hatta hem Yavaş'ın hem İmamoğlu'nun oy oranları anketlerde Kılıçdaroğlu'nun da önünde çıkıyor. Tabi burada bir bilinmezlik var. İyi Parti'de bir bu bilinmezliğe ilişkin rahatsızlık var. Yani bir taraftan İmamoğlu, bir taraftan Yavaş, Cumhurbaşkanlığı ile ilgili alttan alta çalışma yapıyor, görünüyor diyor İyi Parti. Bunun önümüzdeki dönemde bir çatışmaya dönüşme riski var. Bir an önce buna müdahale etmek lazım. Eğer Kılıçdaroğlu aday olacaksa onun bir girişimde bulunması lazım. En azından İmamoğlu ve Yavaş'ı durdurması lazım. Görüşü hakim İyi Parti'de. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakıldığında Kılıçdaroğlu'nun yaklaşımı, bir taraftan aday olup olmayacağına ilişkin karar verme sürecinin devam ettiği anlaşılıyor. Diğer taraftan eğer kendisinin ismi anketlerde problem yaratacaksa, acaba önümüzdeki dönemde başka bir ismi aday gösterebilir mi diye böyle bir yaklaşım içinde olduğu da anlaşılıyor. Yani biraz daha bu adaylık tartışmasının devam edeceğini görüyoruz. Ama seçimin tabii tarihi ve yakınlığı, süre anlamında yakınlığı, bu konuda karar vermeyi de hızlandıracak gibi görünüyor. İttifak ortağı İyi Parti bu kararın çok hızlı verilmesi konusunda ortağını çok açık uyarmış vaziyette. Bunu Meral Akşener de, yani İmamoğlu mu olacak, Yavaş mı olacak yoksa başka biri mi olacak? O Cumhuriyet Halk Partisi'nin işi ve bu konuda da İTA amiri Kemal Kılıçdaroğlu diyerek bunu ortaya koymuş durumda. Yani bu ittifak ortakları arasında adaylık krizi çıkar mı? HDP üzerinden ortaklık bozulur mu? Bunlar hep Cumhur İttifakı'nın üzerinde çalıştığı ve ittifaka yakın gazetecilerin, yazarların bu alanda provokatif yazılar yazdığı bir gerçek. Ama Millet İttifakı'nda yani Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti arasında bu konuda şimdilik en azından bir kriz durumu söz konusu değil.
Yavuz Bey, 90'larda herkes ekonomi uzmanıydı. Dövizleri takip ediyorduk. Günümüz Türkiye'de en azından ekonomi açısından 1990'lara benzemeye başlıyor sanki, değil mi?
Aslında Türkiye'de siyaseti de artık ekonomi belirliyor diyebiliriz. Her ne kadar iktidar ortakları biraz gündemin siyasetin dışına çıkartmak isteseler de ittifak arasındaki sıkıntı, muhtemel sıkıntıları öne çıkartmak için çaba sarf etseler de yazarlar, gazeteciler bunun için bir gayret ortaya koysalar da aslında Türkiye'de hangi anket firması çalışma yapsa bir numaralı gündem maddesi ekonomi. Çünkü Merkez Bankası Cumhurbaşkanı talimatıyla faiz indirdi. Bu bilinen bir gerçek. O faiz indiriminden sonra Türkiye'de kurlarda ciddi yükseliş oldu. Enflasyon beklentileri bozuldu. Son yılların en yüksek enflasyonuyla karşı karşıya Türkiye %20'nin hemen altında TÜİK verilerine göre. TÜİK bu verileri veriyor ama sokaktaki enflasyon çok daha yüksek. Bunu yaşayanlar biliyor. Üstelik daha sivil olan ENAG Enflasyon Araştırma Grubu bu enflasyon oranının %40'lara vardığını ortaya koyuyor kendi ölçümlerinde. Yani bir numaralı gündem maddesi ekonomi ve ekonomideki sıkıntılar. Tabii burada tartışılan mesele hükümetin uyguladığı, eğer uyguluyorsa bir politika, uyguladığı politikayla ne amaçladığı. Orada bir takım iddialar var. Hükümet ihracatı destekleyen rekabetçi bir kur politikası uyguluyor. Bunun için faizleri indiriyor. Kredileri daha ucuz hale getiriyor. Bu sayede yatırım yapmanın önünü açıyor. İhracatla beraber Türkiye daha fazla dolar kazanıyor. O dolarlarla beraber bir cari fazla verilecek ve bu cari fazlayla dolar fazlası nedeniyle kurlar aşağıya inecek. Ardından da bu enflasyona denk gelecek, enflasyonu etkileyecek ve enflasyon da aşağı inecek. Sonra da seçim yapılacak. Bu çok uzun vadeli bir yaklaşım. Ekonomistler bunun böyle devam etmesini ya da bu planın devam etmesinin mümkün olmadığını söylüyorlar. Türkiye'nin de geçmişte yaşadığı bir takım tecrübeler var bu konuda. Artan enflasyonun öyle kolay kolay cari fazla vererek kontrol altına alınmasının mümkün olmadığını aktarıyorlar. Merkez Bankası faizleri düşürüyor yatırımı ve üretimi desteklemek için. Ama bunun palyatif bir çözüm olduğunu söyleyen ekonomistler var. Bir başka grupsa hükümetin bu uygulamayı bilinçli yaptığını, kısa dönemde asgari ücretlere, emeklilere, memurlara yüksek zam vereceğini yılbaşında ve buradan böyle bir bol para politikasına geçeceğini, onun yaratacağı rahatlıkla kredileri de açacağını ve onun yaratacağı rahatlıkla Haziran'da seçime gideceğini iddia ediyorlar. Bunun bir seçim ekonomisi olduğunu söylüyorlar ama ne olursa olsun Türkiye'de şu anda maalesef Türk lirasının değeri yerlerde ve onun yarattığı bir enflasyona ilişkin davranış bozukluğu var. Ve enflasyon TÜİK'e bile %20 sınırında. Bunun hiper enflasyona taşınması konusunda ekonomistlerin kaygıları var. Yani siyaset tartışmaları bir taraftan devam ediyor ama hükümetin ekonomi politikalarının yarattığı enflasyon, onun yarattığı hayat pahalılığı üzerine gerilim de sürüyor. Zaten bu gerilim aynı zamanda siyasette tabloyu da ortaya koyuyor. Hükümetin AK Parti ittifakının, AK Parti MHP ittifakının oy kaybetmesinin sürekli olarak, düzenli olarak oy kaybetmesinin nedeni de bu. Muhalefetin güç kazanmasının nedeni de bu. Yani ekonomi her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de belirleyici bir unsur ve şu aralar maalesef iyi bir görüntü sergilemiyor. Özellikle dar gelirler için hayat zor, üstelik kış geliyor ve muhalefet bunu kara kışı olarak nitelendiriyor. Çünkü enerji fiyatlarında ciddi bir artış var. Bunların tüketiciye yansıma ihtimali var ve bu ihtimalde tüketicinin durumunun özellikle dar gelirlerin durumunun sıkıntıda olduğu da herkes tarafından kabul ediliyor.